Ve şimdi Levent Efe ile Avustralya gündemi kapsamında birlikteyiz. İyi günler Levent Bey.
Merhabalar.
Merhaba. Biraz önce program içinde dinledik. İşçi Partili Senatör Sam Dastyari'nin hükümet ile, Çin hükümetiyle bağlantısı olan şirketlerden para kabul etmesi ve bu konu büyük tartışmalara neden oluyor. Siyasi partilere yapılan bağışlar bir yana, bir de bu örnekte olduğu gibi tek bir siyasetçiye yapılan bağış konusu var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Sam Dastyari konusu maalesef her iki ana parti tarafından aniden bir siyasi malzeme, siyasi tartışmaya dönüştürülüverdi. Halbuki konu biraz daha derinlerde. Yani Sam Dastyari yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı değil. Daha halk, aslında toplum, siyasetçilerden biraz daha tutarlılık bekliyor ve maalesef partiler bunun farkında değil. Yani Sam Dastyari belli ki yanlış yaptı, kendi de özür diledi ve İşçi Partisi'nin somut bir adım atması gerekiyor. Yani bunu, bu iş olduğu gibi bırakamaz. Bu işin bir yanı. Yani Sam Dastyari'nin belki görevlerinin biraz azaltılması söz konusu olabilir ki bu da kamuoyunda tepki yumuşatmak için gerekli bir şey. Ama siz dün senin dibin benden kara gibi bir terim kullandınız. Bu tamamen öyle bir durum. Yani Sam Dastyari'yi eleştiren Liberal Parti'nin de parti bağışları adı altında aldığı yabancı bağışlara bakıyorsunuz. Bu bağışların partinin alacağı kararları etkilememesi mümkün değil. Yani
nitekim de tartışmaya neden olan en önemli konu da bu zaten, sizin tabii de bildiğiniz gibi. Çünkü Çin'le ilgili tartışmalar yapılırken bu yıl Şubat Mart aylarında Çin'i savunan bir konuşma yapmış. Yani Çin'in o Güney Çin Denizi'ndeki açılmaları, adaları ele alması falan, bunlarda Çin haklıdır. Biz Avustralya karışmayalım demiş. Bu çok önemli değil mi?
Ya insanlar bunu anlıyor. İnsanlar bunun aksini iddia etmek mümkün değil. Yani bir kişinin, ya bu konuda kişiye bağış ya da partiye bağış çok da önemli gelmiyor bana. Ama bir güç sahibinden, yurt içinden olsun yurt dışından olsun, bu tür paraların akması kararları etkilemez demek halkın aklıyla dalga geçmek demek.
O zaman yani, çok az da olsa bu kez siz Cory Barnardi'nin söylediğiyle yan yana, yakın bir fikir ileri sürüyorsunuz.
Evet, Cory Barnardi de şu an için yan yana durabilirim. Bu konuda hiç sakınca görmüyorum.
Çok ender görülen bir durum bu.
Evet. Ama tabii Cory Barnardi'nin de aynı tepkiyi devam ettirerek, işte ne bileyim, Western Australia'daki Liberal Parti'nin $500,000 aldığı söyleniyor. Bir evet, partiye bağışlıyor. Onu açıklanması lazım. Yani bu bağışın peşi sıra Çin'le ilgili ya da o bağışı yapan kurumla ilgili ne tür kararlar alındı, bunların da masanın üstüne konması lazım.
Evet, denildiği gibi bu, o bölgedeki seçmenlerin küçük bağışlarının dışında hiçbir iş yerinden de belki, yalnız yabancı değil, büyük iş yerlerinden de belki bağış alması yasaklanırsa o zaman daha güzel bir demokrasi olabilir.
Tabii ki işin kökeni orada. Yani bu iş hangi ülkeden geldiğiyle ilgili, kusura bakmasına bu iş sınıfsal bir iş. Yani gücü yeten parasını verip istediği boruyu öttürüyor. Bu kadar basit. Yani tamam, evet, İşçi Partisi'nde evet, sendikalar bağış yapıyordu, kararları etkiliyordu argümanı da getirilebilir ama partilere bağışların engellenmesi mümkün değil. Yurt dışından engellenmesi mümkün değil. Gider başka bir tabela adına yapar bağışı, mesele değil ama her şeyin masanın üstünde olması ve tamamen şeffaf olması çok
şeffaflık
önemli.
Şeffaflık çok önemli, evet. Peki Bill Shorten eğer Dastyari'nin görevlerinin bazılarını almazsa, onu arka plana itmezse güvenirliğini yitirmiş mi olur veyahut da onun liderliğine gölge mi düşer?
Bence de öyle ama bu tartışmanın derhal genelde bağışların ne olduğu ile ilgili konuya evrilmesi lazım. Çünkü aynı İşçi Partisi televizyonda daha önce yapılan geçen yıllardaki bağışlardaki törenlerdeki görüntüler geldi. Bill Shorten yanında Çinlilerle gülümseyerek yapılan bağışı kutluyorlar. Yani liberaller de İşçi Partisi de her zaman bu tür bağışları aldı. Yani belli güç çevrelerinden, yabancı yerliği bırakalım, belli güç çevrelerinden bu tür bağışların alınması tamam yasaklanması mümkün değil ama çok net bir şekilde ortaya konmalı ve vatandaşın da bu bağıştan sonra bununla ilgili kararlar nasıl etkilenmiş diye rahatça göz atabilmesine imkan sağlanmalı. Bill Shorten'dan da bu açıklığı bekliyoruz.
Bir dinleyicimiz aramış. Yaşar Bey, buyurun lütfen.
Merhaba.
Merhaba.
Bir şey söyleyeceğim. Radyo programlarınızı devam dinliyorum. Yalnız hiç ne kumar konusunu açıyorsunuz, ne esrar konusunu açıyorsunuz. Halbuki Türklerin çoğu bu tuzağa düşmüş durumda var.
Evet. Bu konularda siz bizden program bekliyorsunuz belli ki Yaşar Bey.
Evet, bir de şunu söyleyeyim. Gamble'ın taksiyle sigaranın takısı olmasın, bu devlet batar. Bir tek onlara güveniyorlar sadece.
Evet. Demek
demiyorlar ki insanların hayatını mahvediyorlar, insanların ailelerini bozuyorlar. Benim ailem bozulduktan sonra Avustralya'nın ekonomisi %1 milyon olsa bak eder ki.
Evet. Evet Yaşar Bey, çok sağ olun arayıp bu konuda görüşünüzü ve isteklerinizi belirttiğiniz gibi. Evet, öyle
Yaşar
mi yapalım
Bey,
Levent Bey sizce de bu konu?
Bey, bu sözlerini keşke politikacılar aynen duysa. Yani bir insanın ağzından, vatandaşın ağzından en yaşamsal konunun ifadesi bundan daha güzel ifade edilemez.
Yaşar Bey'in söyledikleri...
Bir dakika, bir saniye imza alacağım.
Evet.
Ben Labour Parti'nin, Liberal Parti'nin head office'ine telefon açtım. Bu konuyla konuşacak hiç kimse telefona gelmedi. Hepsi hiç kimse yok dediler. Burada değil dediler. Burada değil dediler. 50 kere aradım. Bir sefer konuşamadım bir devletten biriyle bu konuda.
Evet. Bence Yaşar Bey, bölgenizdeki isterseniz temsilciye gidin. Telefon etmeyin. Bölgenizi kim temsil ediyorsa onun ofisine gidin. Mahallenizdeki ofisine gidin. Kapısını çalın. Bu konuyu konuşmak istediğinizi bizzat belirtin lütfen. Devam edersek Levent Bey, dediğiniz gibi çok önemli bir konu bu. Kumar konusu, kumardan alınan vergiler, esrar konusu. Türk toplumu içinde yaygın diyor Yaşar Bey. Ne kadar yaygın bilmiyoruz ama her toplumda olduğu gibi bizim toplumda muhakkak etkiliyordur. Bir diğer önemli konu IŞİD'in Avustralya'ya yapmış olduğu tehditler. Sizce nedir bunun anlamı?
Bu tehditlerin ne derece net olduğunu bilmek tabii ki mümkün değil. Yetkililer ortada bir şey olmasa bunu gündeme getirmezdi. Belli ki bir şey var. Kaldı ki topluma verilen öğütlerde de bir sağduyu hakim olması öne çıkarılıyor. Ama yani Avustralya'da eylem yapılmaz diye bir şey yok. Bu şekilde eylemler zaten yapıldı son 1-2 yıl içerisinde. Olumsuz, gerçekten üzüntü verici sonuçlara da yol açtı. O anlamda kamuoyunun tekrar bu konuda aydınlatılması, hatırlatılması anlamda yararlı bir şey. Ama tabii hepimiz normalde hayatımıza devam etmeliyiz. Bu arada tabii yetkililerin, güvenlik yetkililerin, Avustralya'daki Müslüman toplumdan da ciddi bir beklentileri olduğu çok açık ki çeşitli İslam kuruluşları, bizim toplumumuzun da dahil olduğu İslam kuruluşları duyduğumuz kadarıyla zaten böyle bir katkıyı sağlıyorlar yetkililere. Bu iletişimin devamlı her iki yönde devam ediyor olması tabii en azından bu tür konuda önemli bir güvence diyebiliriz.
Evet. Tabii dediğiniz gibi doğru söyledikleriniz de, bir de biraz önce programda bahsettiğimiz gibi burada IŞİD gibi kurumlara yaklaşmaya eğilimli olan kişilere verilen eğitim, o eğitimin kapsamı ve artması gerektiği konusu, bu konuda ne dersiniz?
O tabii tamamen polisin takip edip bilgi sahibi olabileceği bir şey. O düzeyde eylem yapacak insanların burada eğitilip eğitilmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Böyle bir durum varsa tabii ki bu üzücü olacaktır. Ama tabii bu burada toplum üyelerine de ciddi görev düşüyor. Güvenlik yetkilileri bu anlamda toplumdan da ciddi bir yardım bekliyor.
Biraz önce yine haberlerde belirtildiği gibi Avustralya'da yabancıların sahip olduğu tarım arazilerini daha çok İngilizlerin aldığı ortaya çıktı. Yani söylenenlerin tam aksine, bu ülkedeki toprak alımını Çinliler yapmamış. Onlarınki %0.5 civarında ancak. Ne dersiniz bu konuda?
Çok ilginç. Bu haberler, hadi sevinelim, o kadar üzülmemize gerek yok tarzı bir usulde verildi. Bu çok ilginç. Yani İkinci Dünya Savaşı yıllarından beri Avustralya kamu vicdanı yukarıdan, Asya'dan birileri gelecek burayı işgal edecek şeklindeki o korkuyu atamamış sanki. Yani Çinlilerin...
Ama şimdi
çok...
dünyada da böyle bir korku var. Her şey artık Çin'de üretiliyor.
Öyle
Çin,
burada
Çin öylesini aldı ki eline.
İşte yukarıdan gelecekler, Japonya'nın Darwin'i bombalaması gibi bir şeyler olacak gibi bir korku salınıyor. Çinlilerin Avustralya'da yatırımın arttığı bir gerçek ki onların yatırımlarının çoğu da işlevsel yatırımlar. Yani gelip burada işleyen bir çiftliği alıp devam ettirmek gibi tarımsal yatırımlar yapıyorlar. Bu tür dış yatırımların, dış mülk sahipliğinin Asıl nedeni tabii ki geldiği ülkenin adresinden ziyade sınıfsal bir şey bu. Sermaye her zaman kendisi fazlasını ihraç edip başka ülkelerde yatırım yapıyor. Bu bildiğimiz bir şey. Bunun tabii yarısının neredeyse İngiltere'den olması çok da aşırı sevindirici bir şey değil. Neredeyse sevmemiz gerekiyormuş gibi verildi o. Hı hı. Önemli olan bu yatırımların devletin bilgisi dahilinde, kontrol dahilinde olup olmaması. Kaldı ki Avustralyalı yatırımcılar da yurt dışında toprak alıyor. Bizler gidip emlak alıyoruz. Yani bu zaten artık iki yönlü devam edecek bir şey. Önemli olan hükümetin yaşamsal can alıcı yatırımların yurt dışından çıkar grupları tarafından alınıp almadığını kontrol ediyor olması.
Ama ön yargıları da biraz kaldırılmış olacak belki, bu açıdan da önemli değil mi? Çünkü Çin, sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi Çinliler topraklarımızı satın alıyorlar, yarısını satın aldılar diye korkanlar var gerçekten.
Öyle bir korku var ama zaten dünyada biriken sermaye Çin'de var. Yani birileri bizden toprak almaya ya da işte dedim bileyim mülk almaya, şirket almaya, bir takım sermaye ihracı yapmaya devam edecekse bunun bir numaralı aktörü Çin olacak. Yani artan kalem onlar olacak. Ama yani ne bileyim İngiltere'den bir artış beklemiyoruz, Amerika'dan bir artış beklemiyoruz. Tabii ki Çinlilerden olacak. O anlamda yani bu verilen rakamın da bir önemi var. Şu an sadece çok az bir miktar yatırım olduğu söylendi. En azından bu konuda bir şeffaflık kamuoyuna aksettirilirse de hepimiz için iyi olur tabii.
Ali Bey'den bir mesaj var. Siyasiler parayı hiç sevmezler. Hele miktarı az olursa kızarlar. Bunlar bizim duyduklarımız ya da duymadıklarımız neler demiş. Ayhan Akta, bunun adı bağış mı yoksa rüşvet mi diye sormuş. Şimdi gelelim sizinle ilgili hem bir toplum duyurusu hem çok ilginç bir bilgiye. Siz Sydney'de yapacağınız bir konuşma var. Değişen Avustralya'da değişen toplum konulu Auburn'da yapacaksınız. Bu son 25 yıllık tarihimizi anlatacaksınız karikatürleriniz yoluyla. Nedir bundan, ne bekleyebilir
şimdi
insanlar?
Toplumumuz tabii buraya geleli 40 yılı aşkın bir süre oldu. Bunun son 25 yılına ben şahit oldum. Ben de birlikte başka toplum üyelerimiz de tabii. Benim geldiğim günden bu yana çizdiğim karikatürlerle, ki önemli ağırlıklı olarak Avustralya'daki gündemi Türkçe diliyle yorumlamak ve bizim toplumumuza yöneltmek şeklinde oldu bu çaba. Benim iddiam şu, yani herhangi bir şeyin yıl dönümü falan değil. Bu sadece böyle bir konuşmam istendi. Memnuniyetle kabul ettim ve
Avustralya'da İsteyen derneğin adı nedir lütfen?
Haziran Hareketi. Hı hı. Ve bu cumartesi Auburn'da saat 2'de yapılacak.
9 ve, Eylül. 9 Eylül, 10 Eylül.
10 Eylül'de.
10 Eylül saat 2'de Auburn'da.
Evet, 50 Susan Street Auburn'da ve Avustralya'daki bizim tarihimizin, geçmişimizin tabii Türkiye'deki olaylara, darbelere, falanca partinin iktidarına, şuna buna endekslemek yerine Avustralya'daki gündemin değişimi ve Avustralya'nın siyasi politik yaşamındaki gelişmeler ve evrimlere paralelliği var aslında. Hı hı. Yani SBS'in şu an web sitesine yeni konmaya başlayan Türk toplumunun ilk geldiği günleri yansıtan o muhteşem fotoğraflar çok ibret verici. O kadar güzel ki, yani insanların yüzündeki o ürkeklik, korku, yabancı ülkeye gelmiş olmanın tedirginliği, onları görüyorsunuz. Orada küçük çocuklar şimdi yetişkinler oldular. Yani o zamandan bu zamana toplumumuz çok çok ciddi değişimler geçirdi. Türkiye'deki insanların geçirdiği değişimlerin dışında değişimler geçirdi. Çünkü burada bambaşka bir toplumdayız biz. Değer yargılarımız, tepkilerimiz, topluma katkımız, her şey Türkiye'deki insanlardan farklı. Ve aslında Avustralya ile ciddi bir paralellik gösteriyor. Ben bunu iddia etmek istiyorum. Yani karikatürlerimle de
ne gibi gösteriyor. Paralellik gösteriyor? Avustralya'daki topluma biraz farklı olarak gelişmedik mi biz?
Geliştik de, ama mesela Avustralya bizi buraya çağırdığında toplum üyelerimizin çok büyük bir kısmını kalifiye olmayan emek gerektiği için, çünkü o zamanlar imalat sektörü vardı, bizleri ve başka ülkeden insanları çağırdı ve belki bu 40 yıllık tarihimizin en dramatik değişimi o oldu ve şu anda o imalat sektörü yok. Bundan daha ciddi bir sosyal değişim olamaz. Ve buna biz bir şekilde öteki toplum üyeleriyle, başka toplumlarla birlikte biz de bir şekilde adapte olduk. Kimi insanlarımız işsiz kaldı, kimileri başka meslekler edindi. Yani bu tür sosyal değişimler bize yansıdı. Ben bunu demek istiyorum. Yani Türkiye'deki ya da oradaki buradaki değişimlerden ziyade Avustralya'da yaşananlar bizlere çok ciddi etkisi oldu. Yaşananların çok ciddi etkisi oldu. Bu arada bir sürü başka şey oldu. İşte sadece ekonomide, siyasette değil, toplumda pek çok hoşgörü arttı, azınlık gruplara tahammül arttı, daha bir hoşgörü hakim oldu. Avustralya'nın refah durumundaki iniş ve çıkışa göre toplumların uyumuna etkisi oldu. Bütün bunları o eksende bakarak sergilemek istiyorum. Umarım benim sunumumdan sonra da başka çalışmalarla, araştırmalarla bu konuyu biz de gündemde tutup bizim buradaki toplumumuzun Avustralya'nın gelişimiyle olan paralel uyumunu daha net bir şekilde ortaya koyan çalışmalar yaparız diye umuyorum.
Umarım bu bir başlangıç olur ve devam eder. Bence oldukça ilginç bir konu, önemli bir konu. Çünkü insanlar geçmişine bakmazsa geleceğe de doğru dürüst göremezler. O yüzden buna katkıda bulunacağınızdan yani, eminim.
Kompo diye bir olay oldu. Hepimiz unuttuk bunu. İşimize gelmiyor
evet, evet, diye unuttuk. Sahiden.
Yani,
aynen öyle.
O kadar önemli bir sosyal olaydı ki ve bu kompo olayına karşı toplum kesimlerimizin tepkileri, o zaman aldıkları tavırlar ve bugün toplumumuzun bulunduğu durumdan kompo ne kadar sorumluydu, bunu hiç lafını bile etmiyoruz. Hiçbir yerde yazılmıyor, çizilmiyor. Bundan daha ciddi bir sosyal olabilir mi? İşimize gelmedi, lafını etmiyoruz. Ben konuşalım istiyorum.
Evet, evet, bence de. Bu arada bir dinleyicimiz var, diyor ki iyi de Çinliler yüzünden ev fiyatları roketle uçuyor. Herkes 20 sene evvel ev fiyatlarını konuşuyor. Avustralya'da yaşayanlar ev alamıyor. Çinliler ev alıyorlar ve içinde yaşamıyorlar bile demiş bir dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz Mustafa Bey de telefonda bekliyor. Buyurun Mustafa Bey.
Teşekkür ederim. Çok güzel konulara değiniyorsunuz. Şimdi bu Çinlilerle ilgili ev konusunda şu anda ev satışları durdu. Bunun da nedenlerinden biri Çinlere karşı takılan tavırlar. Benim sorum bu değil aslında. Levent Bey'in düşüncesini öğrenmek istiyorum. G20'ler hakkında. Şimdi bir yine bir gazeteci dinledim. Ondan edindiğim bilgiyi aktarayım ben. Onun söylemesine göre G20 denen kurum şu anda dünyanın en gereksiz bir kurumu olduğunu, bunun nedenini de bu zamana kadar hiçbir yasal, yürüyebilen veyahut da gündemi belirleyen hiçbir şeyi çıkaramadıklarını, bunun başında da bir örnek olarak verdi. Mesela dedi, climate change ile ilgili dedi, bir türlü anlaşamıyorlar dedi. Halbuki dedi, yani Hindistan çıkıyor, yok diyor, ben de hazır değilim buna diyor, itiraz ediyor ve olmuyor. Bunun için diyor, G20 şeyinin kaldırılması ve G12 denen bir kuruluşun esas olduğunu söylüyor. Ve o zaman yasaların çıkabileceğini ve dünyaya faydalı işler yapabileceklerini söylüyorlar. Ve G20 olarak kalmadığını, bunun mağaza
evet,
25.
Peki siz şimdi Levent Bey'e böyle mi olsun? O Levent Efe evet, içinde yani G12 mi olsun diyorsunuz?
G20 çalışıyor mu?
İşliyormuş
iş yapıyor mu? Bunu bir zahmet.
Evet, çalışıyor. Çok da iyi çalışıyor Mustafa Bey. Zaten G20'nin G7'ye, G8'e indirgenmesi falan konuşuldu en son zamanlarda. Bu G20 sanki çok ciddi siyasi değişimlere yol açacak. Dünyanın genel gidişatında önemli belirleyiciliği olacakmış gibi sunuluyor. Halbuki böyle bir şey yok ama çok da iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Çünkü bizim ayrıca başka zamanlar devamlı tartıştığımız özellikle uluslararası çok büyük kuruluşların, tröstlerin vergi vermediğini konuşuyoruz. Dünyanın en önemli ciddi bir fenomeni bu. Bunlar artık vergi vermeden işlerini hallediyorlar. G20 aslında bunları yapıyor. Yani oralarda asıl halledilen bunlar.
Yani
bunu söylemiyorlar tabii. Bunlar
söylemiyorlar. Halk pek bir şey yaptıkları yok yani.
Tabii yani bu sınıfsal güç çevrelerinin çıkarları için yapılan kararlar. Bunlar genelde işte liderler ülkeler arası sorunları hallediyormuş gibi basında bizlere aksettiriyorlar ama tıkır tıkır işleyen başka bir mekanizma.
Hani birilerinin böyle biz G20'deyiz diye havaya girmesine gerek yok yani.
G20'ye Türkiye diyorsanız Türkiye bugün çağrıldı, yarın çağrılmayabilir. Onun çok da bir önemi sanıyorum yok. Çünkü G20 Türkiye ile ilgili bir kararda da zaten çok ciddi belirleyici bir yanı olmayacak. G20, G8 bunların hepsi aslında perde arkasında uluslararası güç çevrelerinin daha sağlam ayağını yere basması, vergi vermemesi ve hükümetlere buyurganlığının artması için gerekli rötuşları yapıyorlar.
Evet Mustafa Bey, çok teşekkürler aradığınız için ve soru sorduğunuz için. Biz de programın sonuna geldik. Yine güzel bir sohbet oldu sizinle Levent Bey. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı.
Ben teşekkür ederim.
Sidney'deki konuşmanızda çok iyi geçsin diliyorum. Umarım ilginç bir tartışma, ilginç bir geleceğin başlangıcı olur.
Umuyorum ve katılımcıların da kendi fikirlerini getirip orada zengin bir tartışma ortamı yaratacaklarını umuyorum.
Peki, evet, belirttiğimiz gibi Levent Efe 10 Eylül pazar günü öğleden sonra saat 2'de. 10 Eylül cumartesi günü öğleden sonra saat 2'de Auburn'da son 25 yılımızı anlatan karikatürleriyle bir film şeridi gibi sunacak ve tartışmayı açacak.